Kurtuluşa giden yol.
Evet, Türk milletinin şanlı tarihi Sakarya Irmağı boylarında kurtuluyor ve 1921 yılı milli hükümetin stratejik savunmadan stratejik hücuma geçeceği dönemin başlamasıyla kapanıyordu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Kurtuluşa Giden Yol programından tüm dinleyicilere selamlar. Kurtuluş Savaşı yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz ve 12. bölümdeyiz. Geldik 1922 yılına. Büyük taarruz ve başkomutan meydan muharebesi için hazırlıklar yapılıyor. 1922 yılı başlarken Türk ordusu yalnızca Yunan ordusunu savunma siperlerine hapsetmekle kalmamış, onu destekleyen İngiltere'nin müttefikleri Fransa ve İtalya ile oluşturduğu cepheyi de parçalamıştı. Yani bir bakıma 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun başaramadığını başarmış, İngiltere'yi yalnızlaştırmıştı Ankara hükümeti. İngiltere şimdi bir yandan Rusya'da desteklediği Çarlık yanlısı kuvvetlerin mağlubiyeti ve karşısında beliren Ankara-Moskova işbirliğini, bir yandan da Türk ordusunun zaferinden ilham alan Asya ve Afrika'daki sömürgelerinde coşkuyla alevlenen bağımsızlık ateşiyle mücadele etmek zorundaydı. Ankara hükümeti ise nihai zafer için hazırlıklara girişmişti. Batı cephesinde ordunun gücü tahkim edilirken İngiltere'nin Musul'daki emelleri de gözden kaçmıyordu. Mustafa Kemal Paşa 1 Şubat 1922 tarihinde Milli Müdafaa Vekaletine yani Savunma Bakanlığı'na verdiği talimatla Ankara hükümetinin ilk özel kuvvetler operasyonunu harekete geçiriyordu. Milis Yarbayı Şefik Özdemir Bey komutasındaki güçler Başkomutan Meydan Muharebesi'nden önce 22 Haziran 1922'de Irak'ın kuzeyindeki Revandiz'e ulaşıyor ve doğrudan İngiliz ordusuyla muharebeye tutuşuyordu. 31 Ağustos'ta Erbil yakınlarındaki Derbent'te 7000 kişilik İngiliz gücünün onda biri kadar kuvvetiyle savaşa giren Özdemir Bey müfrezesi 4 İngiliz uçağını düşürecek, çok sayıda makineli tüfek ve topu ele geçirecekti. 1922 yılında Musul cephesinde yaşananlar başlı başına bir başka radyo programının konusudur. Özdemir Bey harekatını burada andıktan sonra biz yeniden Anadolu'ya dönelim. Ankara'da, İstanbul'da, Atina ve Londra'da neler oluyordu? Taraflar son hesaplaşmaya nasıl hazırlanıyordu? Öncelikle İngiltere cephesinde artık Yunan ordusu eliyle Anadolu'daki hükümetin yenilemeyeceğine dair fikir kabul edilmişti. İstanbul'daki İngiltere Yüksek Komiserliği Mustafa Kemal'i ve Büyük Millet Meclisi hükümetini yalnızlaştıracak, Anadolu halkını bölecek yeni bir planın peşindeydi. Mustafa Kemal karşıtı İstanbul hükümetinin eski bakanları ve bürokratlarından oluşan ve kendilerine Anadolu Cemiyeti adı verilen bir örgüt İngilizlerle temasa geçmişti. İngilizlerin niyeti bu örgütün Yunanistan ile işbirliği yapmasını sağlayarak Batı Anadolu Muhtar Hükümeti adı altında bir yapı oluşturmak ve milli ordu saflarındaki subayları bu yapıya kazandırmaktı. Anadolu Cemiyeti örgütü üyeleri Yunanistan'la İstanbul hükümeti arasında bir anlaşma imzalanması konusunda ısrarlıydılar. Ancak bu komplo sonuçsuz kalacak ve gözler 22 Mart tarihinde Fransa, İngiltere ve İtalya Dışişleri Bakanlarını bir araya getirecek Paris Konferansı'na çevrilecekti. Bu üçlü 26 Mart'ta Ankara, İstanbul ve Atina yönetimlerine 25 maddelik bir teklifler dizisi sundu. Bu teklifler özetle ateşkes yapılmasını, Anadolu'nun boşaltılmasını, sözde Ermeni meselesinin Milletler Cemiyeti'ne bırakılmasını, Edirne, Babaeski, Kırklareli ve Gelibolu'nun Yunanistan'a bırakılmasını, Gelibolu'da işgal kuvvetlerinin varlıklarını devam ettirmelerini, Türk ordusunun mevcudunun Sevr Anlaşması'ndaki 50 bin kişilik sınırdan 85 bine çıkartılmasını ve dikkatinizi çekerim kapitülasyonların kaldırılmasını değil gözden geçirilmesini içeriyordu. Yunanistan'a ateşkes yapılmasına ilişkin teklifi hemen kabul etti. Ancak Anadolu'nun boşaltılmasına yönelik kendisine verilen notayı yanıtsız bıraktı. Çünkü Yunanistan gibi İngiltere de özellikle İzmir'i Türklere bırakmaktan yana değildi. Nitekim Paris Konferansı'ndan elde edilecek ateşkes kararı İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon için yalnızca bir oyalama taktiğiydi. Curzon'un ateşkesten muradı Yunanistan'ı geri dönülemez bir askeri yenilgiden kurtarmak, vakit kazanmaktı. Atina yönetimi de kazandığı sürede Batı Anadolu'da kalıcı bir İyonya devleti kurma peşindeydi. Kim bilir Atina'nın bir sonraki adımı ise 1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta yaptığı gibi Enosis hedefi doğrultusunda bu devleti de Yunanistan'a katmak olacaktı. Mustafa Kemal Paşa Paris'ten gelen ateşkes teklifini aldığında Batı cephesinde orduyu teftiş etmekteydi. Verilecek yanıt için vekiller heyetini Sivrihisar'a davet etti. Ankara'dan 5 Nisan 1922 tarihinde verilen yanıtta, mütarekenin imzalanmasını takip eden 15 gün içinde Yunan ordusunun Eskişehir-Kütahya-Afyon hattından çekilmesi, 4 ay içerisinde ise tüm Anadolu'yu terk etmesi isteniyordu. Ancak bu şartlar yerine getirildikten sonra Ankara hükümeti kapsamlı bir barış anlaşması için masaya oturacaktı. İtilaf devletleri 15 Nisan'da Ankara hükümetinin bu önerisini reddettiler. 23 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında ise Yunan ordusunun İstanbul'a ilerleme girişimi bizzat İtilaf devletleri tarafından engellenecekti. 30 Temmuz'da Atina yönetiminin Batı Anadolu'da İyonya devletini ilan etmesi de dengeleri değiştirmeyecekti. Müzakereler 18 Ağustos 1922'ye yani Büyük Taarruz'un başlamasına bir hafta kalana kadar devam etmiş gibi görünse de aslında her iki tarafta silahların ateşleneceği ana hazırlanıyordu. Bu müzakere sürecinin dikkate değer olaylarından biri ise Sovyet Rusya Büyükelçisi Semyon Arolov ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov'la beraberlerindeki heyetlerin Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın davetiyle Konya'nın Ilgın ilçesine konuşlu, Türk ordusunun vurucu gücü Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kol Ordusu'na yaptıkları ziyaretti. Ziyaret 2. İnönü Zaferi'nin yıl dönümüne rastlaması nedeniyle de Ilgın'da büyük coşku yaratmıştı. Resmi geçitten ve askeri manevraların ardından Mustafa Kemal Paşa süvari alaylarına hitaben şu konuşmayı yaptı.
Askerler, savaş artık bizim yüzümüze gülmeye başladı. İngilizlerin boğazlanmak üzere gönderdiği Yunanlıları yeniyoruz. İngiliz emperyalistleri bizi yok etmek istiyorlar ama bunu başaramayacaklardır. Türk halkı ve Türk ordusu kendi bağımsızlığı için savaşa girmiş bulunuyor ve düşmanlarını kendi kutsal topraklarından atacaktır. Sovyetler Birliği'nin elçisi de burada, bizimle birlikte bulunuyor.
Bu sözlerin ardından Mustafa Kemal Paşa'nın davetiyle Sovyet Rusya Büyükelçisi Arolov da bir konuşma yapar. Yiğit ve soylu erler diyerek sözlerine başlayan Büyükelçi Arolov, Kızıl Ordu askerlerinin selamını getirdiğini söyler. Bu esnada Mustafa Kemal Paşa da Fahrettin Paşa'ya bir şeyler söylemiş, onun da elini sallaması üzerine Türk süvarileri Kızıl Ordu şerefine çok yaşa diye bağırmışlardı. Büyükelçi Arolov sözlerini şöyle sürdürür.
Rus işçi ve köylüsü iktidarı ellerine alarak yeni bir devlet kurmaktadırlar. Sevgili dostlarım, sizin de yeni Türkiye'nin düşmanlarını yenmenizi, aziz yurdunuzu kurtarmanızı, İzmir ve İstanbul şehirlerini geri almanızı dilerim. Kızıl Ordu soylu davranışınızda sizlerin de ordunuza ve bağımsız Türkiye'ye şeref kazandıracağınıza inanmaktadır.
Fahrettin Paşa da anılarında bu ziyareti şöyle değerlendirir.
Ruslar her ne kadar o sıralarda dostumuz idiyseler de cephe kuvvetlerini onlara göstermekteki maksadı anlayamamıştık. Çok sonra öğrenmiştik ki Ruslar bize müşterek savaş teklif etmişler ve bu maksatla Zonguldak Ereğli'ye asker çıkarmak ve Kocaeli'nde beraber savaşmak istemişler. Bizim kuvvetlerimizin de düşmanları İstanbul'dan çıkarmaya kâfi gelmeyeceğini ileri sürmüşler. Bundaki gizli maksadı Mustafa Kemal anlamaz olur muydu? Derhal, benim kuvvetim İzmir'i de İstanbul'u da kurtarmak için kâfidir demiş ve bunu fiilen göstermek için onların elçileri ve ataşeleriyle bu seyahati tertiplemiştir.
Fahrettin Paşa Rusların müşterek savaş teklifini o zaman genel karargâhta kurmay olarak bulunan Kor General Baki Van Demir'den duyduğunu nakletmektedir. Abilov ve Arolov'un ziyaretleri Bolşevik yönetiminden askeri ve mali yardımın alınmasında sonuç verici olmuştu. Büyük Millet Meclisi de 9 Mart'tan 21 Ağustos'a kadar çıkardığı kanunlarla savaşa finansman sağlamak için aralıksız çalıştı. Sakarya muharebelerinin ardından 92.660'a gerileyen Batı cephesindeki asker mevcudu 186.000'e yükseltildi. 20 Eylül 1921 tarihiyle mukayese edildiğinde tüfek sayısı 47.342'den 98.956'ya, ağır makineli tüfek sayısı 480'den 839'a, hafif makineli tüfek sayısı 379'dan 2025'e, top sayısı ise 165'ten 323'e yükseltilmişti. Bu çabaya rağmen Yunan ordusunun hem asker hem silah sayısı Türk ordusundan fazlaydı. Türk ordusunun üstünlük sağlayabildiği iki alan subay ve süvari sayısıydı. Artık taarruz planına ilişkin son değerlendirmeler yapılmaktaydı. 28 Temmuz 1922'de bir futbol maçını seyretme bahanesiyle ordu komutanları ve bazı kolordu komutanları Akşehir'e çağrıldı. Aynı gece Mustafa Kemal Paşa komutanların planla ilgili son görüşlerini aldı. 16 Ağustos'ta Mustafa Kemal Paşa'dan Batı cephesine gelen bir emir artık geri dönülemez noktaya ulaşıldığına işaret ediyordu. Bu emir Osmanlı Bankası'nda bulunan 600 bin lira kadar paranın askerlik ihtiyaçları için Milli Savunma Bakanlığı emrine verilmesini ve taarruz hazırlıklarının 5 ila 10 gün içinde tamamlanmasını içeriyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın cepheye gidişi için bir aldatmacaya daha başvuruldu. Gazeteler Çankaya Köşkü'nde bir çay partisi verileceğini duyurdular. Yabancı diplomatik temsilciler ve Ankara'daki yabancı gazeteciler de davet edildi. Mustafa Kemal Paşa'nın bir rahatsızlığını bahane ederek katılmadığı parti esnasında onu taşıyan otomobil Tuz Gölü üzerinden Konya'ya ulaşmış, 20 Ağustos'ta Akşehir'deki Batı cephesi karargahına gelmişti. 24 Ağustos'ta karargah önce Afyon'un güneyindeki Şuhut kasabasına, 25 Ağustos'ta ise Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı ordugaha nakledildi. ...25 Ağustos 1922 günü öğlen saat 12.30'da Türk toplarının patlamasına saatler kala Batı Cephesi Komutanlığı birliklere şu emirleri verdi. 1. Düşman büyük kısmıyla 2. Ordu karşısında bulunmaktadır. 2. 26 Ağustos 1922 sabahı düşmana taarruz edilecektir. 3. 1. Ordu Afyon'un güney ve batısında bulunan düşmanı yok edecek surette taarruz edecek. Düşman mevzileri ele geçirildikten sonra genel harekat ayrıca düzenlenecektir. 4. 2. Ordunun asıl görevi Afyon cephesindeki düşmanın 5. ve 12. tümenleriyle yedeklerini taarruzla yerinde tutmak ve uğraştırmaktır. 5. Kocaeli grubu karşısındaki düşmanı bulunduğu yerde tutmak için taarruzlarda bulunacaktır. 6. Cephe karargahı Kocatepe güneyinde bulunacaktır. Mustafa Kemal Paşa 25 Ağustos'ta akşam yemeğini Şuhut'taki karargahta yedikten sonra Kocatepe'ye çıktı. Sabah saat 4.30'da muharebe komuta noktasına başkomutanlık flaması dikilmişti. Artık topların ateşleneceği ve İngilizlerin aylarca uğraşılsa bile ele geçirilemez dedikleri tahkim edilmiş Yunan mevzilerine hücumun vakti gelip çatmıştı. Tokuşlar köyü ahalisi 6. Süvari Tümeni Komutanı Nazmi Bey ile irtibata geçmiş ve Çiğiltepe'nin batısında Yunan askerinin geceleri kontrol etmediği bir geçitten onları haberdar etmişti. Bilginin 5. Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Paşa'ya ulaşmasıyla beraber ağırlıklarını bırakan Türk süvarisi gece zorlu bir yürüyüşle Sincanlı Ovası'na iniyor, cephenin 20 kilometre içerisine sızıyordu. 26 Ağustos sabahı Yunan ordusu yalnızca Türk topçusunun değil, cephenin gerisine yerleşmiş Türk süvarisinin kılıcının da gazabına uğrayacaktı. Kurtuluşa giden yolda 12. bölümü de böylece tamamlıyoruz. Ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta diliyorum.
Giden yol.